Kervansaray, Alphonse Daudet, Pazartesi Öyküleri. Seslendiren Akın Altan. İlk kez bir Cezayir kervansarayına ayak bastığımda uğradığım düş kırıklığını anımsadıkça gülmemek elimden gelmez. Binbir Gece masallarındaki bütün o söylencesel doğunun ışıklandırdığı bu güzel kervansaray sözcüğü, düşlemliğimde, muhayyilemde sıra sıra kubbeli dehlizler, palmiyeler dikilmiş, ipince bir su akıntısı serinliğinin, sırlı çiniler üzerinde kara duygulu damlalarla tanelendiği mağribi avluları yaratmıştı. Çevresinde hasırlara uzanmış taraçaların gölgesinde çubuklarını içen çedik pabuçlu gezginler ve kervanların büyük güneşi altında bu konak yerinden yükselen ağır bir misk, yanmış meşin, gül yağıyla kehribar gibi tütünün kokusu. Sözcükler her zaman bildirdikleri şeylerden çok daha şiirseldir. Ben orada, düşlemimde yaşattığım kervansaray yerine, eski bir Île de France konuk evi, bir yol üstü hanı, bir arabacı uğrağı, çoban püskülü dalıyla, kapısının yanındaki taş sırasıyla ve bir sürü avlu, sundurma, ambar ve ahırıyla bir posta konağı buldum. Binbir gece düşümle bunun arasında çok ayrım vardı. Ama bu ilk düş kırıklığı geçince Cezayir kentinden 100 fersah uzakta, ufkunda dalgalar gibi sıkışık ve mavi tepeciklerin bulunduğu ulu bir ovanın ortasında yitmiş, bu Frenkan'ın çekiciliğini ve renkliliğini hemen duyumsadım. Bir yandan Doğu Sahrası, mısır tarlaları, kıyılarında zakkum ağaçlarının sıralandığı bir ırmak, eski bir türbenin ak kubbesi, öte yandan bu Tevrat ülkesine Avrupa yaşamının gürültüsünü, telaşını getiren ana yol. İşte doğuyla batının bu karışımı, bu çağdaş Cezayir kokusu, Madame Schontz'un kervansarayına böyle hoş, böyle özgün bir görünüm veriyordu. Hala Timsen yolcu arabasının burnuz ve deve kuşu yumurtası yüklü, çökmüş develer arasından o geniş avluya girdiğini görür gibi oluyorum. Sundurmaların altında zenciler kuskus yapıyorlar. Kolonlar yeni model bir pulluğu sandığından çıkarıyorlar. Maltızlar bir buğday ölçeği üzerinde iskambil oynuyorlar. Gezginler arabadan iniyor, atları değiştiriyorlar. Avlu tıklım tıklım doluyor. Kırmızı pelerinli bir atlı, handaki hizmetçi kızlara gösteriş olsun diye atıyla becerisini gösteriyor. Mutfağın önünde iki jandarma, attan inmeden birer kadeh yuvarlıyorlar. Bir köşede mavi çoraplı, kasketli Cezayir Yahudileri, pazarın açılmasını bekleyerek yün balyalarının üzerinde uyuyorlar. Çünkü haftada iki gün kervansarayın önünde büyük bir Arap pazarı kuruluyor. O günler, sabahleyin penceremi açınca tam karşımda birbirine girmiş küçük çadırlar, arada kabillerin tarlada gelincik gibi açan kırmızı fesleriyle şamatalı bir dalgalanma ve ta akşama kadar bağırışmalar, kavgalar, güneşe karşı bir sürü gölgenin kaynaşması. Akşam olunca çadırlar bozulur, insan, at, ne varsa hepsi gözden yiter. Güneşin ışınlarında taşıdığı o birbirine karışarak dönen küçük evrenler gibi ışıkla birlikte ortadan silinirdi. Yayla çırılçıplak kalır, ova yeniden sessizliğe gömülür ve doğu alacakaranlığı sabun köpüğünden balonlar gibi uçuşan gökkuşağı renkleriyle havada dolaşırdı. 10 dakika her yer pembeleşirdi. Anımsıyorum, kervansarayın kapısındaki eski kuyu bu gün batımı pırıltılarına öyle bürünürdü ki aşınmış bilezik taşı pembe mermere dönerdi. Kova kuyudan alev çıkarır, ipten ateş damlaları dökülürdü. Bu güzel yakut rengi yavaş yavaş leylak renginin kara duygululuğuna kayardı. Sonra leylak rengi de koyulaşarak yayılırdı. Belli belirsiz bir pırıltı ulu ovayı bir uçtan öbür uca dolaşırdı ve birdenbire karanlığın, sessizliğin içinden Afrika gecelerinin vahşi müziği, leyleklerin çılgın çığlıkları, çakallarla sırtlanların ulumaları, ara sıra ahırlarda atları, sundurmaların altındaki develeri ürperten boğuk, görkemli bir kükreme duyulurdu. Bu gölge dalgalarından ürpere ürpere uzaklaşıp da kervansarayın yemek salonuna inmek ve orada kahkahayla, coşkuyla, ışıkla, Fransızlara özgü o güzelim kar gibi masa örtüsü ve şıkır şıkır sırca lüksüyle karşılaşmak ne hoş olurdu. Eski Mulhouse güzellerinden Madame Schontz'la güneşten hafifçe yanmış kırmızı yanakları ve kanatları siyah tülden alsas başlığı, kendisini üzerine kelebek konmuş bir Gibwill ya da Rougegut yaban gülüne benzeten gönül çelici Mademoiselle Schontz sofrayı şenlendirirdi. Bu işte keramet kızın gözlerinde mi, yoksa annenin yemek salonunda kadehlerimize doldurduğu şampanya gibi köpüklü ve yaldız yaldız o nefis Alsas şarabında mı bilmiyorum. Yalnız şu var ki kervansarayın akşam yemekleri bütün güney karakollarında pek ün kazanmıştı. Açık mavi setrelerle şeritli ve sırmalı hüsar sakoları birbirine karışırdı. Ve gecenin geç saatlerine kadar büyük hanın camlarında ışık eksik olmazdı. Yemek faslı bitip de sofra kaldırılınca 20 yıldan beri orada uyuyup duran eski bir piyano açılır ve Fransız şarkıları söylenir ya da herhangi bir Lüterbach havasıyla palaskasına kılıç meşini asılı bir genç Werther Mademoiselle Schontz'la şöyle bir boy vals yapardı. Bu biraz gürültülü asker neşesi içinde kordonların, kocaman kılıçların ve küçücük kadehlerin şıkırtısı arasında bu baygın müziğin, valsin burgacına kapılmış, tempoyla çarpan bu iki yürekten, son notayla ölen bu sonsuz aşk yeminlerinden daha güzel ne olabilir? Kimileyin geceleri kervansarayın büyük kapısı ardına kadar açılır ve avluda atlar eşinirdi. Çevreden bir ağa, karılarından içi sıkılarak batı yaşamına şöyle bir girmeye, Rumilerin piyanosunu dinlemeye ve Fransız şarabı içmeye gelirdi. Muhammed, Kur'an'ında şarabın tek damlası haramdır demiş. Ama her şeyi kitabına uydurmak kolay. Ağa, kadehine şarap kondukça, içmeden önce parmağının ucuyla bir damlasını alır, pek ciddi bir edayla şöyle bir silker ve bu haram damla atılınca kalanını gönül erinciyle içerdi. Sonunda müzik ve ışıkla serseme dönen Arap burnuzuna sarılarak yere uzanır, beyaz dişlerini göstere göstere sessizce güler ve ateş saçan gözleriyle valsi izlerdi. Ne yazık, Mademoiselle Schontz'un vals arkadaşları şimdi nerede? Nerede şimdi o açık mavi setreler, o incecik beli güzel hüsarlar? Wissembourg'un ömür otu tarlalarında, Gravolt'un yoncaları içinde, artık hiç kimse Madame Schontz'un kervansarayına Alsas şarabı içmeye gelmeyecek. Ana kız, evde tüfek, ateşe verilen kervansaraylarını Araplara karşı savunurken öldüler. O neşeli eski handan, yalnızca kömür kesilmiş duvarlar, binaların o iri kemikleri ayakta duruyor. Avlularda çakallar dolaşıyor. Şurada burada alevlerin elinden kurtulmuş bir ahır parçası, bir sundurma, bir yaşam belirtisi gibi yükseliyor ve yel, Ren kıyılarından Lagot'a, Sahara, Sahra'ya değin, iki yıldan beri zavallı Fransa'mız üzerinde esen o yıkıcı yel, iniltiler içinde bu yıkıntılardan geçiyor ve kapıları üzgün üzgün açıp kapıyor. Son.